Ayrım 13, 41, Bilge. Can Manay'ın evi hala yanıyordu. Alevler gökyüzüne kadar yükselirken evin önündeki itfaiye araçlarının önünde açıklama yapan spikerlerden biri, yangına neyin sebep olduğunu bilmediklerini ama doğalgaz patlamasıyla ilgili bulgular olduğunu anlatıyordu. Doğruyu evde yalnız bırakmak zorunda kalmıştı. Can Manay'a saatler boyunca ulaşmaya çalışmıştı. Zeynep ve Ali de ulaşamamıştı. Bilge önce yanan eve gitmiş, Duru'nun hastaneye kaldırıldığını öğrenince hastaneye gelmiş, ne gerekiyorsa yapmıştı. Akıllara ilk gelen şeyin Can Manay'ın yanan evin içinde olabileceği ihtimalinin itfaiyecilerin yaptığı araştırma sonunda ortadan kalkmasıyla biraz rahatlamışlardı. Ama sadece biraz. Çünkü Can'ı hiçbir yerde bulamıyorlardı. O dik, soğuk, mesafeli Zeynep bile saatlerdir ağlıyordu. İtfaiyecilerin beceriksizliğine lanet etmesi bitmemişti. Kafasını her kaldırdığında kolları arasına bir baba gibi aldığı Zeynep'i teselli eden Ali ile göz göze gelmesi sıkıntı vericiydi. O bakışlardaki ilgi ve anlayışın yoğunluğu sanki kendi kalbindeki soğuklukla yüzleşmesine neden oluyordu. Ağlayamıyordu Bilge. Niye ağlasındı ki? Can Manay ölmemişti. Sadece nerede olduğunu bilmiyorlardı. Ölmüş olsa bile ağlayabileceğini sanmıyordu. Çünkü bir şey hissetmiyordu. Bir şey hissetmediği için hissettiği suçluluk dışında. Zeynep tuvalete gittiğinde odadaki sessizliği hafifletmek için konuşmak zorunda hissetti Bilge. Yangının çıkış sebebi netleşti mi diyerek. Ali kafasını hayır anlamında salladı, bekliyoruz derken ve Bilge'ye bakmaya devam etti. Ali'nin ilgisini fark etmekten huzursuz Bilge, oyalanmak için telefonunu çıkarırken telefonu çaldı. Arayan Eti'ydi. Eti, Duru nasıl, nesi var diye açtı telefonu. Bilge, iyi, dumandan biraz etkilenmiş ama iyi diye açıkladı. Eti kurcaladı, sadece bu kadar mı? Bilge düşündü. Bildiğim kadarıyla ufak tefek kesikler var ama bir tek eline dikiş atıldı diye açıklarken Eti lafa girdi. Neden olmuş bu kesikler? Saldırıya mı uğramış? Bilge Eti'nin heyecanını anlayışla karşılayarak cevap verdi. Patlamadan olmuş sanırım. Saldırıyla ilgili bir şey söylenmedi. Eti sorguladı. Can'ı bulabildiniz mi? Bilge. Telefonu kapalı ama evde derken Eti lafa girdi. Tamam, Can gelir gelmez bana haber verir misin dedi. Bilge hissettiği şaşkınlığın sesine yansımasını engelleyerek tabii dedi, telefonu kapattılar. Şaşkınlığı Eti'nin Can'ın evde olmadığından emin olmasındandı. Soru bile sormamıştı. Eti'nin bildiği şeyi obsesif bir narsistin asla kendini öldürmeyeceğini bilen Bilge telefonun tekrar çalmasıyla irkildi. Arayan Can Manay'ın güvenliğiydi. 42. Can Manay ve Bilge. Hafızasına kayıt 2 numara vardı sadece. Eti'nin ve Kaya'nın numarası. Kaya ayrıldığında numaraya Bilge'ye kalmıştı. Can hastaneye yaklaşmak üzereyken numarayı tuşladı. Telefona çıkan Bilge, arayanın Can Manay olduğunu anladığı anda bulundukları katı, odayı söyleyip kısaca tarif verdi. Odaya ulaşabileceği en kestirme yolu anlattı. Acil servisi sadece ambulanslar için ayrılan yere etraftakileri ezmekten korkmadan arabayla daldı Can. Siyah üzerine kırmızı ejderhalı kimonosuyla fırladı araçtan ve Bilge'nin anlattığı gibi acil servis hastaneye bağlayan ara kapıya geldi. Ama sadece doktor kartlarıyla açılan bu kapı kapalıydı. İçindeki ani kızgınlık büyüyecekti ki kapı açıldı. Bilge açmıştı. Bilge sadece buradan deyip yürümeye başladı hızla. Can Manay takip etti. Bilge elindeki kartla Can Manay'ı sadece doktorların kartlarıyla girebildiği bir başka kapıdan geçirdi. Yine sadece doktorların binebildiği asansöre bindirdi. Tek kelime konuşmadılar. Bilge Can Manay'ın suratına dahi bakmadı. Çünkü bu tuhaf kıyafetin içinde acı çeken, çok acı çeken bir adam vardı. Konuşulmaması, sorgulanmaması, vakit kaybettirilmemesi gereken bir adam. Zaten böyle olacağını hesaplayıp Can'ın odaya, Duru'ya ulaşması için her şeyi daha önceden hazırlamıştı. Tabii kimonoyla ortaya çıkacağını hesaplamamıştı. Hızla yürüdüler koridorda. Yanından geçtikleri birkaç kişinin şok olmuş bakışlarını aldırmadan, hatta görmeden hedefe ilerlercesine. Odaya varmalarına birkaç adım kala Bilge dönüp, "Duru Hanım iyi, bir haftaya toparlayacak. Ciğerleri için oksijen veriyorlar. Bahçede baygın bulundu. Ben oradaydım. Merak edilecek bir durum yok. Düzelecek. İt Hanım sizden telefon bekliyor," dedi ve Duru'nun odasına açılan kapıyı açtı. 43. Canmanay ve Duru. İse bulanmış Duru, burnuna takılan oksijen hortumuyla nefes alırken baygındı. Narin bedeni nefesle dolup boşalırken, can titreyen bacaklarının kendisini taşıyabilmesi için kapıya yaslandı. Hayatının kadını, hayatı yatıyordu o yatakta. Derin bir nefesle içi titredi. İçine giren havada yanık kokusu vardı hala. Duru'nun saçlarından, o güzel ipeksi saçlarından gelen yanık kokusu. Damarında serum ve üzerinde ince bir çarşaf. Çıplaktı. Duru'ya yaklaşmak istedi Can. Bir adım attı ama yaklaşamadı. Çünkü o an beyninin derinlerinde, kendisine sadece doğruyu söylediği bir yerde bir düşüncenin doğumuna şahit oluyordu. Duru'ya zarar verdiğinin düşüncesiydi bu. Bu olanlardan sadece kendisinin sorumlu olduğu düşüncesi. Çiçek ölürken doğan düşüncenin ikizi. Silkelendi Can. Bir adım daha attı. Derinlerdeki düşünceyi başka düşüncelerle boğarak ve bu kadını kendisinden daha fazla seven ve koruyan kimsenin olmayacağından emin, adım adım yatağa yaklaştı. Sevgisiyle öldürdüğünün farkında olmak istemeyen bir koruyucu gibi. Duru'nun yanmış saçlarına dokundu. Titrek elleri ateşten kıvrılıp büzüşmüş, bir tutam saçın üzerinde gezindi. Leke leke istenmiş alnına, oradan yanağına kaydı. Çıplak omuzlarının pürüzsüzlüğünden kol boyunca inip bileğe vardı. Duru'nun eli üstündeki damarlarına giden serum iğnesinin etrafında dolandı. Parmaklarına indi. Kayıp çarşafa geçti. Hafifçe tutup çarşafı kaldırdı. O muhteşem bedende herhangi bir hasar, deformasyon var mı diye bakmak için. Şükürler olsun ki yoktu. Titremesi hafifledi. Kesikler ve çizikler gibi küçük yaralar dışında yanmaktan kaynaklanan hiçbir iz yoktu. Derin bir nefes alırken gözünde tutunan yeşi sildi. Duru'nun diğer elinin sarkısındaki kırmızı lekeyi gördü. Kan olmalıydı. Gözlerini kapattı ve hayata şükretti. 44. Bilge. Güneş ağarırken döndü Bilge evine. Neyse ki doğru uyanmamıştı, hala uyuyordu. Eve dönerken yola çıkmadan önce internette gördüğü olayların doğruluğuna tanıklık etmek için yolu uzatıp insanların savaştığı bölgeden geçmeye çalışmıştı. Ama yolu kapatan çevik kuvvet araçlarını görünce ısrar etmeden değiştirmişti yolunu. Eve girdiğinde yorgundu ama hiç uykusu yoktu. Canmanay, Duru'nun yanındayken yaptığı araştırmasına devam etmek için hemen bilgisayarını açıp internete girdi. Murat'ın sayfasına gece yarısından beri fotoğraf yüklenmemişti. Ana sayfadaki yorumlardan birinde nihayet bir kanal ismi gördü. Söylenene göre olay yerinden canlı yayındaydılar. Her şeyin abartılmış olmasını hayal ederek, daha doğrusu umut ederek açtı televizyonu. Söylenen kanala gelene kadar içi rahattı. İnternette gördüklerinden tek bir haber bile yoktu. Ama o kanala geldiğinde sanki başka bir ülkenin kanalındaydı. O an izlediklerine inanamadan her saniyesi şok içinde yapıştı ekrana. Sokaklar savaş alanıydı. Bu insanlar niye sokaktaydı? Bu polisler niye bu kadar gaddardı? Doğru uyandığında Bilge daha önce hiç hissetmediği, umursamadığı, aklına bile gelmeyen bir insan sevgisiyle olanların durması, birbirine destek olmak için sokağa çıkan bu güzel, korkusuz, insanlara artık saldırılmaması için dua ediyordu. Kendilerine atılan gaz bombalarını yakalayıp su bidonlarının içine koyuyor, sokakta uygulanan şiddete sadece birbirlerine yardım ederek karşı koyuyorlardı. İnsanları sokağa çıkaran ilk şeyin ne olduğunu hala bilmiyordu. Ama şimdi neden sokakta olduklarını biliyordu. İnsanlıktı bu halkı sokağa çıkaran. İnsanın insana sahip çıkmasının insanlığı. Din, dil, ırk gözetmeden, kimlik bilinci olmadan bir sahip çıkıştı bu. Doğru'yu okula bırakması gerekiyordu. Canlı yayına göre sokaktaki hareket dedilmişti. Televizyonu kapattı. Tam bilgisayarını kapatacaktı ki sitenin ana sayfasında bir tarafından yüklenen videoyu fark etti. Tıkladı. Video bir evin penceresinden çekilmişti. Gece karanlığında sokak lambalarının aydınlattığı bir ara sokakta elinde bayrakla koşan bir grubun polis tarafından kovalanması, polisin gruptan birini yakalaması ve tekme tokat üzerine çullanmasının videosuydu bu. Bunun gibi onlarca video seyretmişti Bilge ama nedense bu seferkinde kalbi iyice hızlandı. Videoyu çeken kişi görüntüyü zoomladı. Yerde iki büklüm olmuş, kendini darbelerden korumaya çalışan çocuk netleşti bir an. Sadece bir an. O an Bilge'nin dünyası durdu. Çünkü o çocuk Murat'tı. İkinci bölüm. 1. Deniz. Duygularınızın sizi ele geçirmesine izin vermediğiniz kadar insansınız. Öfke, nefret, kıskançlık, hayal kırıklığı. Bu duyguların kontrolü ele geçirip hemen bir davranışa dönüşmesini engelleyebiliyorsanız gelişirsiniz. Peki ya aşk, sevgi, ümit? Bunların da davranışa dönüşmemesi mi gerekir? Evet, dönüşmemeli. Çünkü hissettiğimiz anda sevmek ya da kızmak, kafatasımızın içinde bulunan ve şu ana kadar bilinen en gelişmiş şeye, beynimize hakarettir. Duyguları hormonlarımız yaratır. Hormonlarımızı beynimizle filtrelemediğimiz sürece, kafasının içinde değerli evrenler taşıyan zavallı hayvanlarız. Deyip karşısında oturan yüzü yaralı küçük çocuğun kafasına işaret parmağıyla hafifçe dokundu. Bunu kullanmayı öğrenmek için buradayız diye ekledi. Deniz yerinden kalkarken toprağa çökmüş kızlı erkekli karışık köy çocuklarının tüm dikkati ondaydı. En önde duran iki oğlan çocuğu birbirlerine döndüler. İkisinin de üstü başı biraz önceki kapışmalarından dolayı darmadağındı. Birinin suratında tırnak izleri, diğerinin ise kaşının yanındaki kızarıklık kavganın sert geçmiş olduğunu gösteriyordu. Deniz çapasını alıp tarlaya doğru yürürken bu iki çocuk dışında geri kalanlar onu takip ettiler. Köye geldiğinden beri çocukların efendisi gibiydi. Çocuklar dışında kimse ona yaklaşamıyordu. Onlardan başka kimseyle iletişim kurmuyordu. Çalıştığı tarlalar ve arada sırada konuştuğu çocuklardı köydeki hayatı. Anne ve babalar da bu durumdan hiç şikayetçi değildi. Çocuklar onun etrafında olabilmek için çalışıyorlardı. O geldiğinden beri köydeki hayat yetişkinler için bir anlamda kolaylaşmıştı. Gerektiğinde karın tokluğuna tarlaları çapalıyor, suluyor, mahsulleri topluyor, ayıklıyordu. Çocukları ise itiraz etmeden işlerini yapıyorlar, daha fazla iş soruyorlar, üstüne bir de eğitiliyorlardı. Balıkçıların yardıma ihtiyaçları olduğunda denize söylemeleri yetiyordu. Ne yardım gerekirse yapmaya hazır ve yapan, yaradan tarafından gönderildiğine emin oldukları ve adından ve konuşmaktan hoşlanması dışında hakkında hiçbir şey bilmedikleri bu adamın hikayesi diğer köylere bile ulaşmıştı. Deli olmayacak kadar aklı başında, hasta olamayacak kadar sağlam bir adam. Toprak işleri olmasa, gündelik yaşantısının yorgunluğu olmasa, her gün hayvanlar ve tarla için güneşin doğumuyla kalkmak zorunda olmasa, her gece yorgunluktan yığılıp kalmasa kendini toplayamazdı Deniz. İçini dağlayan ihanetin acısında kaybolur ve kendini bulamazdı. Geriye bakmadan gün be gün çalışarak varabilmişti bu noktaya. Geçmişin hiçbir anlamı yoktu artık. Geriye bakmadığı sürece. Sebze taşıyan kamyonlardan birinin arkasına geçip buraya vardığı zamanı hatırlıyordu. Sanki öncesi yoktu. Hala müzik yoktu. 2. Özge ve Muammer Bey. Çıldırdın mı sen? Senin oyun olarak gördüğün şey onların adam bile öldürmelerine neden olabilecek bir şey. İzin verirler mi sanıyorsun? Diyelim ki içeri girdin. İzin verirler mi senin ilerlemene, yayılmana? Her an aleyhine kullanabilecekleri şeylerin peşine düşerler, sana tuzaklar kurarlar ve günün sonunda onlar gibi kanına para bulaşmış, satılmış, değerlerini satmış birine dönüşmezsen ya da senin bir açığını bulup kendilerine bağlayamazlarsa anında ipini çekerler. Neden faili meçhul cinayetler var sanıyorsun? Failleri bulamadıkları için mi? Cinayet işleyenlerle katili bulması gerekenler aynı olduğu için. Elini şaklattı Muammer Bey. Çıkan şak sesiyle birlikte İşte böyle bir anda yok olursun diyerek. Ömer her zamanki sakinliğinde, Muammer abi haklı, bizim gücümüz yetmez bunlara. Kuyrukları birbirinin elinde bir sürü sırtlan. Leşle beslendikleri için çürümüşlüğe ihtiyaçları var. Senin kalbini dağlayan şey onların ağızlarını sulandırıyor, dedi. Özge her adımda hissettiği kırık kolu ve çatlak omzuyla küçücük salonun bir ucundan diğer ucuna yürümekten yorgundu. Koltukta oturan Muammer Bey'in önünde diz çöktü. Sağlam elini onun dizine koydu. Hemen yanında oturan Ömer'e baktı. İkisine birden konuştu. Yaratılışımızın bir nedeni olmalı, değil mi? Buraya yiyip içip sıçıp uyumaya gelmedik yalnızca. Rahatsız eden şeyleri değiştirmek için çaba göstermezsek, nefret ettiğimiz bir dünyada yaşarken buluruz kendimizi. Sürekli kafamızı diğer tarafa çevirirsek, bir gün kafamızı nereye çevirirsek çevirelim, karşımızda aynı rahatsız edici manzarayı görürüz. Üşenirsek, korkarsak insanlığımızdan oluruz. Ne olursa olsun, sonun faili meçhul olsa bile yapmak zorundayım. Ya desteğinizle ya da desteğiniz olmadan bunu yapacağım. Eğer bana katılırsanız, yardım ederseniz, belki size de zarar vereceğim. Belki sizin hayatlarınızı alt üst edecek durumlara neden olacağım. Ama uğrunda ölebileceğimiz şeyler olmadıktan ya da uğrunda yaşadığımız bir dünya yaratamadıktan sonra, etrafımızdaki yağmaya böylesine seyirci kaldıktan sonra hayatın ne anlamı var? Zaten elime silah alıp meclisi basacağım da demiyorum. Evrenin benden istediği tek şey kıvılcım olmam. Ben ve benim gibi her şeyi göze almış, ne pahasına olursa olsun çakmak için bekleyen diğer kıvılcımlar sayesinde varoluşa hakkını vereceğiz. Biz çakmazsak hakkın ateşi nasıl yansın? Biz korkarsak, saklanırsak zaten korktuğumuz her şey başımıza gelmeyecek mi sanıyorsunuz? Bizi rahat bırakacaklar mı sanıyorsunuz? Biz üşenirsek rahat olacağını zannettiğimiz ve rahatlığımızdan taviz vermediğimiz hayatımızın çürümeyeceğini, mahvolmayacağını mı sanıyorsunuz? Karşı koymaya gücümüz varken, karşı koymazsak tüm gücümüz bizden alındığında acı çekmeyeceğimizi mi sanıyorsunuz? Ses çıkarmazsak bu haksızlığın dineceğini mi sanıyorsunuz? Büyüyecek, içine sadece haklarımızı değil, özgürlüğümüzü de alan, sevdiklerimizi de yutan bir çığ gibi büyüyecek. Bir kıvılcım, tek bir kıvılcım Muammer Bey, evren gerisini verecek. Yeter ki kıvılcım olabilme cesaretimiz olsun. Alevler gelir. Muammer Bey Özge'nin sağlam elini tuttu sıkı sıkı. Kendinin sevdiklerini yakma pahasına çakmak istiyorsan çak Özge. Kıvılcım ol. Ama şunu bil. 20 yıl önce kıvılcım olmuş biri var karşında. Kıvılcımlar oluyor, sonunda ölüyor. Ama sistem değişmiyor. Hep onlar kazanıyorlar. Rüşvetle, korkuyla, tek tek dönüştürüyorlar karşılarına çıkanları. Hakimleri bile satın alıyorlar. Hakkın satın alındığı bir sistem bu. Sadece para değil, insana hükmetme gücü veriyorlar satın aldıklarına. Ne kadar satarsan kendini, o kadar yükselebiliyorsun. Başka yolu yok. Ruhunu satmadan sisteme girebileceğini mi sanıyorsun? Ben sadece uyandırmak istiyorum seni. Sistemi yıkabileceğin illüzyonu fenadır. Bir geldi mi, asla bitmez bu illüzyon. Hayat beni boşuna çıkarmadı karşına. Sana yaşadıklarımı anlatayım, kıvılcım hayaliyle kendini feda etmeni engelleyeyim diye buradayım. Dinle beni kızım. Özge sıkı sıkı tuttuğu eli daha da sıkarak, hayal kurmuyorum ben. İllüzyon falan da değil bu hissettiğim. Kalbimin içinde bir duygu var. Eğer ona hizmet etmezsem ya yüreğimi yırtıp çıkacak, benden geriye bir posa kalırken kendini dinletebileceği bir beden bulacak ya da ben o duyguyu dinleyeceğim, var olacağım, dedi ve saygıyla Muammer Bey'in elini bırakıp ayağa kalktı. Karşılarındaki sehpaya oturdu. Çenesini sağlam eline yaslayıp dümdüz baktı Muammer Bey'e. Muammer Bey derin nefes aldı. Önce geriye yaslandı, sonra öne geldi, sakalını kaşıdı. Murat Kolhan seni işe alacak ve birlikte gençlere yardım eden bir dergi çıkaracaksınız. Şimdiden telefonlarınızın dinlendiğine emin olun. Sisteme girdiğin anda seni kaydetmeye başlarlar. dedi ve cebinden çıkardığı sinyal kırıcıyı masaya koydu. Bundan sonra da bunsuz sakın konuşmayın. Sen bir medya şirketine işe girdiğini sanabilirsin ama yönetimin kalbidir orası. Halkı uyuttukları yerdir, sisteme kan pompalayan yerdir, diye devam etti. Darbe içinde iyi bir haberim var. Aslında bunu konuşmak için çağırdın bizi sanmıştım. Bundan da hazırlandım. Ama neyse fena sürpriz yaptın, dedi başını kinayeyle Özge'ye sallayarak. Ömer, nedir haber, diye atıldı. Darbenin yayından kaldırılmasıyla ilgili Özge kadar canı sıkkındı ama sabrı Özge'den daha azdı. Muammer, size bir yatırımcı buldum. Aradığınız paranın yarısını, ama hiç yoktan iyidir, dedi. Ömer'in ayağa kalkması, ellerini şaklata şaklata yaşlı amcalar gibi dansa başlaması herkesi güldürdü. Muammer Bey tarafından uydurulan yatırımcının eski ve zengin bir arkadaşı olduğuyla ilgili hikayeyi sorgulamadan ve paranın Muammer Bey'in yıllardır bayide çalışıp biriktirdiği tek parası olduğunu bilmeden kabul ettiler. Muammer Bey'in sonunda ülkenin en hatırı sayılır ve zengin adamlarından biri olması işte böyle başladı.